Adımız yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hoş geldiniz Başkent'e, Hayatın Sesleri'ne sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı birlikteliğimiz. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne katılmak için sevgili dinleyenlerimiz. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adları. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Buralardan da takip edebilirsiniz. Programımızı dedikten sonra Memleketim FM ortak yayını ile olan birlikteliğimizdeki İşte ilk müziğimiz şimdi.
Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Anlımın yazısıydım. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydı. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmem. Aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek. Aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım, bilemem ki. Alnımın yazısıydı. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek. Aşkların en güzel. Alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek. Aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen. Gel desen. Gel desen gelemem ki.
O 15.08'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili Hayatın Sesleri dinleyenleri. Avrasya Yazarlar Birliği'nce düzenlenen 5. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması'yla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Stüdyo konuğumuzu hemen tanıştıralım sizlere. Avrasya Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Avrasya Yazarlar Birliği Akademi Başkanı Sayın Osman Çeviksoy bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk efendim.
Evet, Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügati Türk'ü bize kazandıran bir değer. Öncelikle bir Kaşgarlı Mahmut'la başlayalım isterseniz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Beşincisi bu yıl, dördüncüsü yapıldı. Dördüncüsü nasıl geçti? Bizleri biraz bu konuda bilgilendirirseniz.
Tabii, hay hay efendim. 2008 yılı Kaşgarlı Mahmut'un 1000. doğum yılıydı. Ve o yıl Kaşgarlı Mahmut yılı ilan edildi. O yıl biz uluslararası Kaşgarlı Mahmut hikaye yarışmasının ilkini yapmaya kalkıştık. Ve umduğumuzdan daha çok ilgi gördü. Neredeyse 1000 hikaye toplandı. Ve sonuçlandırdık. İşte o yıl başladık Kaşgarlı Mahmut hikaye yarışmasına, uluslararası yarışmaya. Ve devam ediyoruz. Tabii ki uluslararası bir yarışma olduğu için bu yarışmanın iki etabı var. Bir, ulusal ya da bölgesel etabı. Hı hı. Her ülke kendi arasında kendileri yarışmayı başlatıp işte önce duyuru yapıyorlar, sonra hikayeleri topluyorlar, sonra
evet,
kendileri...
O zaman şimdi ulusal kısmından bir devam edelim lütfen.
Tabii.
Bizde ne zaman başladı başvurular, ne zamana kadar devam edecek, kimler nasıl katılacaklar?
Efendim, şartnamemizi yayınladık, basında da yer aldı. Bu beşincisi düzenlediğimiz. Yani isterseniz daha önce şartnameden kısaca söz edelim.
Lütfen, buyurun.
Eserler elden veya posta ile gönderilebilecek. Çok kısa geçiyorum, ben özetleyeceğim. Tabii ki yayımlanmamış ve başka yarışmalarda ödül almamış eserler olacak.
Konu?
Konu serbest.
Serbest.
Konu
evet.
Serbest. İki hikaye ile katılabiliyor yazarlarımız. En az 1000 kelime, en çok 10.000 kelime olacak. Hı. Boyutu. Hikayenin üzerinde sadece rumuz olacak ama asıl kimliği yazarın küçük bir zarf içerisinde ayrıca sunulacak. Zarfın üzerinde de sadece rumuz yazılı
evet.
olacak.
Hı hı.
Evet. 12 punto altın üsa hazırlanacak. Ama postayla yani internetten müracaat edildiği zaman bunu bizim sekreteryamız yapıyor.
Evet.
Bu nüshalandırma ve rumuz işini yapıyorlar. Yani jürinin haberi olmuyor. Jüri tamamen kimliklerden habersiz hikayeleri değerlendiriyor.
Yani bilgisayarla da internet yoluyla da başvurularını yapabilirler.
Tabii.
Elden de teslim edebilirler.
Tabii,
teslim yerleri nereler?
Elden teslim yeri bizim Avrasya Yazarlar Birliği'nin bulunduğu yer, yani hı hı. onun adresine
evet.
teslim edilecek.
Evet. Peki bunu, ne zamana kadar başvurular başladı? Ne zaman sona erecek?
Bölgelerde son teslim tarihi 31 Ağustos 2018. Hı hı. Yani bölgelerdeki, isterseniz takvimi ben kısaca vereyim. Bölgelerde derecelerin açıklanması 30 Eylül en son. Bölge ödül törenlerinin düzenlenmesi Ekim-Kasım ayları içerisinde. Uluslararası değerlendirme Kasım içinde olacak ve yılın son ayı Aralık içinde de ulusal ödüller verilecek. Hı hı. İsterseniz evet. ödülden bahsetmişken ben ülke ödülleri ve uluslararası ödülleri de söyleyebilirim.
Buyurun.
Ülke ödüllerimiz biraz küçük. Birinciye 2500, ikinci 1500, üçüncü 1000. Ama uluslararası ödülümüz, tabii bu uluslararası bir yarışma olduğu
evet.
için her yazarın hedefi uluslararası derece olması lazım. Birinci 20.000, ikinci 15.000, üçüncü 10.000, bir tane de mansiyon veriyoruz, 5.000 lira olacak.
Evet, şimdi bölgeler dediniz, birazcık da bölgelerden söz edelim. Bu bölgeler nereler?
Efendim, 26 bu yıl, 26 ayrı bölgede yarışma düzenlenecek. Yani o 26 ayrı bölgede yazarlık teşkilatları, yazar kuruluşları hı hı. veya dergiler, edebiyat dergileri duyuracaklar yarışmayı yapacaklar, ulusal derecelendirmeyi yapacaklar, ödül törenlerini yapacaklar ve onlardan bazılarını sayayım. Hepsini saymama uzun zaman alır.
Evet.
Mesela Azerbaycan, Batı Trakya, Balkanlar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Gagauzyeri, Irak, İran, Kazakistan, Kırım, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Türkiye, Türkmenistan. Yani Türkçenin konuşulduğu, Türkçenin herhangi bir lehçesinin konuşulduğu her yer bu yarışmaya katılabiliyor.
Evet. Hepsi kendi lehçeleriyle katılıyorlar.
Tabii. Kendi lehçeleriyle katılıyorlar. Onların birinci, ikinci, üçüncüleri seçiliyor ve bunlar ödüllendiriliyor. Birinciler Türkiye'ye gönderiliyor ve Türkiye Türkçesine çevriliyor. Dolayısıyla Türkiye Türkçesine çevrilen bu hikayeler uluslararası değerlendirmeye tabii tutuluyor ve uluslararası derecelendirme yapılıyor.
Peki yani iki aşamalı. Bu uluslararası değerlendirme, derecelendirme ne zaman ve nerede yapılıyor?
Ankara'da, yani Türkiye'de yapılacak. Tabii ki başkent Ankara'da yapılıyor. Ama bu diyelim ki 26 bölgeden 26'sı da katıldı.
Geçen sene nerede yapılmıştı? Geçen sene de mi Türkiye'de
yapılmıştı?
Şimdi ona açıklıyorum.
Evet, evet. Biz düzenliyoruz çünkü yarışmayı. Her ne kadar Avrasya Yazarlar Birliği denilse de Kültür Bakanlığı ve TürkSoy da bu işin içinde.
Evet.
Onlar da destekliyorlar. Türkiye Türkçesine çevriliyor. Uluslararası jüri üyelerine gönderiliyor bu. Ki onlar Türkiye Türkçesini biliyorlar tabii.
Evet.
Ve birbirlerinden bağımsız değerlendirme yapıyorlar. Bu değerlendirme Avrasya Yazarlar Birliği'nde tekrar değerlendiriliyor. Hı hı. Yani puanlamalar göz önüne alınarak birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon tespit ediliyor. Onlara ödülleri veriliyor. Geçen yıl Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi'nin bulunduğu Yesi şehrinde, yani Türkistan'da ödül töreni yapmıştık. Bu sene Ankara'da olacak inşallah.
Sonrasında yine dinleyicilerimize o sonuçları duyururuz. Peki yarışmaya ilgi nasıl? Katılım nerelerden çok daha fazla?
Yani
geçtiğimiz yıllara bakarak.
Şu an için daha yeni başlatıldığı için yani bu konuda benim bilgim yok.
Geçtiğimiz ne kadar yıllar nasıldı?
Geçtiğimiz yıllar tabii ki en çok katılım Türkiye'den oluyor. Hı hı. Ama Kazakistan hemen arkasından, Azerbaycan hemen arkasından geliyor. Kırgızistan, Özbekistan, yani bütün özellikle bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden katılımlar oldukça fazla oluyor.
Tabii şimdi Türk dünyası için çok büyük katkıları var böyle bir yarışmanın, değil mi? Bununla ilgili evet. Neler söylemek istersiniz?
Yani çok sevindirici gelişmeler oluyor. Mesela Türkiye'den olmayıp da, Türkiye Türkçesi ana dili olmayıp da, Türkiye Türkçesini sonradan öğrenmiş olan bazı yazarlar Türkiye Türkçesiyle yazıp gönderiyorlar. Mesela Kırgız bir yazar, Kazak bir yazar, Azerbaycanlı bir yazar. Ben diyor kendi ana dilimde değil ama Türkiye Türkçesiyle katılmak istiyorum diyor. Hatta bir sene buna da ayrı bir kategori ayırdık. Yani ana dili Türkiye Türkçesi olmayıp da Türkiye Türkçesiyle yazanları ayrıca değerlendirdik. Bu çok güzel bir gelişme. Bu şuna doğru bir evriliş diye düşünüyorum. Yani Türk dünyasının bir ortak dili, ortak iletişim dili şu ana kadar yok. Ama bu ileride bize gösteriyor ki Türkiye Türkçesi Türk dünyasının ortak iletişim dili olacak. Mesela onlar, yani bizim dışımızdaki kardeşlerimiz Rusçayı ortak dil olarak kullanabiliyor pekala. Hı hı. Ama gelecekte inşallah Türkiye Türkçesini ortak dil olarak kullanacak. Mesela bu yarışma buna doğru bir gidişi tetikliyor. Bu güzel bir şey. Ayrıca onun dışında bazı yerlerde adeta kendi Türkçeleri neredeyse unutulur. O dille yazılmaz, okunmaz, konuşulmaz hale yavaş yavaş gelmiş. İşte birkaç tane cılız dergi çıkıyor filan. Buralarda bu yarışma başlattığımız için bu yarışmadan dolayı yazar okulları açılıyor. Hikaye dersleri veriliyor. Yarışmalar açılıyor. Yani yeniden bir kendi dillerini unutmama yönünde bir çaba harcamaya başlıyorlar. Mesela Kırım bunlardan bir tanesi.
Hı hı.
Yeni dergilerde çıkmaya başladı. Yani bu yarışmaların kendi ana dillerini unutmamaları yönünde de bir faydası oluyor diye düşünüyorum.
Evet. Ayrıca, peki buyurun.
Ayrıca tabii ki Türk dünyasındaki kardeşliği artırıyor. Dünyada tektir biliyor musunuz? Bu uluslararası böyle bir yarışma, böyle bir edebi yarışma yok. Zaten başka milletler istese de böyle bir yarışma yapamaz. Çünkü biz dünyanın her tarafındayız. Dünyanın her tarafında Türkçe konuşuluyor. Yani Türkçenin çeşitli lehçeleri konuşuluyor. Hepsi Türkçedir. Böyle bir yarışmayı ancak biz yapabilirdik. Ve dünyada tek bir yarışma.
Evet. Dolayısıyla katılım da bu anlamda yüksek oluyor tabii ki. Şimdi Avrasya Yazarlar Birliği Akademi Başkanlığı yapıyorsunuz. Dolayısıyla orada hocalığınız da var. Yazarlık, okurluk konusunda eğitimler veriyorsunuz galiba. Evet. Şimdi kimler katılıyor bu eğitimlere? Türk dünyasından gelip burada öğrenim gören öğrenciler de var mı? Yoksa kimlere eğitim veriliyor bu konuda?
Şimdi bizim bu akademiye bağlı yazar okulumuz, Türkiye'de çok yazar okulu var ama onlardan çok farklı bir şey. Biz daha doğrusu yazarlık atölyesi yapıyoruz. Atölyelerimizde doğrudan eser üretiliyor. Doğrudan eser üzerinde çalışılıyor. Ve Türkiye'de yine sevinerek söyleyebilirim ki tek biz bize gelen yazar adaylarını kitaplara kavuşturuyoruz. Her yıl sonunda bir ortak kitabımız oluyor. Bir de gerçekten yazar olacağına inandığımız güzel yazan, seviyeli yazan arkadaşlarımıza müstakil kitaplar yapıyoruz. Yani bağımsız kitaplar yapıyoruz. Yani yazar adayını kitaba kavuşturan tek kuruluşuz dersem yanlış olmaz bu. Buradan mezun olan 2 yıl devam ediliyor buraya. Buradan mezun olan arkadaşlarımız, burayı bitiren arkadaşlarımızdan birçoğu çok güzel eserler üretiyorlar. Mesela ilk bize gelerek yazan bir arkadaşımız, İsmini de söyleyebilirim, Hatice Üzgül 6. romanını yazdı. Yine bize gelip
o yarışmalara da katıldı mı? Katıldılar mı ya da gelenler?
Yani katıldılarsa da bilmiyoruz çünkü sadece derece alanların zarfları açılıyor. Evet. Ötekiler bir sır olarak kalıyor. Bilmiyoruz.
Rumuzlarıyla
evet.
Kalıyorlar.
Evet, evet, onlara hiç dokunulmuyor. Yine bu arkadaşlardan ulusal çeşitli yarışmalarda deneme, hikaye, şiir yarışmalarında derece alanlar var. Şimdi isimlerini hatırlamıyorum. Yani yazarlığa devam eden arkadaşlar var. Bizim atölye çalışmamızın bu yönü güzel. Yani yazarlığa hazırlayıcı değil de yazar olmaya kesin karar vermiş. Hatta bir kitap, iki kitap bastırmış arkadaşlarımız da geliyor. Üniversite yani 18 ve üzeri. Her yaştan gelebiliyorlar ama lise öğrencisi falan kabul etmiyoruz. Ayrıca üst yaş sınırı yok. Benim yaşımdaki insanlar da geliyorlar. Tabii dinleyicilerimiz benim kaç yaşında olduğumu bilmiyorlar. Bilmesinler daha iyi. Sesimden çıkarsınlar.
Sesinizden evet. Çıkarsınlar diyorsunuz. Evet. Her yaş grubundan insanların katılabileceği bir yarışma 31 Ağustos'a kadar. Zaten şartnamelerimiz Avrasya Yazarlar Birliği'nin sayfasında var herhalde. Evet. Oradan da temin edebilirler. Hem internet yoluyla hem de elleriyle getirip teslim edebilirler diyorsunuz. Dolayısıyla ödüller Kasım'da mı sahiplerini bulacaktı?
Aralık'ta. Uluslararası ödüller
Aralık'ta sahiplerini bulacak. Dereceye girenler, ulusal dereceye girenler de Eylül Kasım. Sonunda galiba değil mi?
Kasım'da mı? Evet, yani Ekim-Kasım içerisinde
açıklanacak. Daha sonra dereceye girenleri, uluslararası dereceye girenleri, ulusal dereceye girenleri yine stüdyomuzda sizlerle konuşmak dileğiyle diyelim. Size kolaylıklar, başarılar dileyelim çalışmalarınızda.
Bir dakikamızda olsa da ben bu önceki yıllarda 4 yarışmada ödül alan uluslararası ve ulusal kişileri söyleyebilir miydim
evet,
acaba?
Evet, 1 dakika vaktimiz var. Tamam. Buyurun söyleyin.
O zaman.
Buyurun.
Birinci yarışmada ulusal ödülleri söylüyorum. Türkiye'den Asuman Güzelce ödül almıştı. 2. yıl birinciliğe layık eser bulunamadı. 3. yarışmamızda Emel Dinseven Süt Kardeşim isimli kitabıyla hikayesiyle almıştı. 4. yarışmamızda Mehmet Akif Duman. Uluslararası ödüller de 1. yıl yine Türkiye'dendi. Asuman Güzelce Hanım aldı. İkinci yıl, daha doğrusu iki yılda bir yapılıyor. İkinci yarışmamızda Azerbaycan'dan Ejder Ol değerli bir sanatçıdır. Üçüncü yarışmamızda, uluslararası üçüncü Kaşgarlı Mahmut İke yarışmasında Kazakistan'dan Nurgali Oraz. Dördüncüsünde İran Azerbaycan'ından İmamızade Hiyavi ödüllerini aldılar. Ben çok teşekkür ediyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bakalım 5. kim olacak? Onu da yine Hayatın Sesleri programında dinleyicilerimize duyurmak dileğiyle diyelim. Ve katılanların hepsine şimdiden başarılar dileyelim. Ve size de çok teşekkür edelim. Sayın Osman Çeviksoy, sağ olun, var olun efendim.
Ben de teşekkür ediyorum konu ettiğiniz için efendim.
Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Avrasya Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı ve yine Avrasya Yazarlar Birliği Akademi Başkanı Sayın Osman Çeviksoy. Çeviksoy'du Hayatın Sesleri'nin konuğu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Tanırım kendimi, hiddetim taşar benim dalga dalga. Hırçın hırçın tokat gibi vurur sözlerim, yıpratır bedenini. Bilirim seni kızın etrafı sarmışken sessiz kalırsın belli.
Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve şimdi Beyoğlu Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bir sergiden bahsetmek istiyoruz sizlere. Klasik Sanatlar Derneği tarafından oluşturulan Anadolu'nun Sanatları sergisi sanatseverlerle buluştu sevgili dinleyenlerimiz. Biz de bu sergiye ait detayları almak üzere Hattat Sayın Ahmet Zeki Yavaş'a merhaba demek istiyoruz efendim. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, Anadolu'nun Sanatları Sergisi. Birazcık bize bu sergiden bahseder misiniz? Nasıl bir sergi? Neler var içeriğinde?
Şimdi malum geçmişte ve günümüzde kültür ve sanatın neredeyse merkezi olan bu şekilde bilinen bir Beyoğlu semtimiz var İstanbul'da. Beyoğlu Belediyesi geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanlık binasının altında bir sergi açmamıza müsaade ettiler. Klasik Sanatlar Derneği olarak bu kapsamda 30 Temmuz tarihine kadar gezilebilecek olan bir sergi. Bu sergide yaklaşık bizim 50 adet levhamız var. Uluslararası alanda faaliyet yapabilen ve her biri klasik sanatlar alanında efendim üstad olan, hoca olan yaklaşık 120 sanatkarın el emeğini sergiledik. Güzel bir katalog yaptık efendim, güzel bir açılış yaptık, iftar programı yaptık izleyicilerle beraber efendim, bunun açılışını gerçekleştirdik.
İlgi nasıl?
Efendim?
İlgi nasıl Anadolu'nun sanatları sergisini?
Şöyle arz edeyim, açılış gayet güzeldi, herhangi bir eksiklik yoktu, salonumuz dolu doluydu.
Ne zaman açıldı efendim?
3 gün önce 18.30 5 Haziran'da 18.30'da açıldı. 30 Temmuz'a kadar gezilecek.
30 Temmuz'a kadar. Evet.
Evet, evet. Yani bu sanatseverler 30 Temmuz tarihine kadar oraya giderlerse 50 eseri ve 120 sanatkarın el emeğini efendim izleyebilir, satın alabilir. Gidenlere birer tane katalog, o eserlerin muhteviyatında olduğu bir katalog takdim edilebilir. Böyle bir güzel sergimiz oldu.
Ne güzel.
Aynı zamanda Beyoğlu Belediyesi ile biz bunu bir gelenek haline getirdik. Her yıl bu sergiyi aynı zamanlarda biz aynı salonda açıyoruz.
Bu kaçıncısı efendim? Evet.
Bu ikincisi oldu ama biz sözleştik bundan sonra devam edeceğiz. Aynı yerde ikincisi ama biz yıllardır diyelim aşağı yukarı 13-14 yıldır yine Beyoğlu'nun muhtelif yerlerinde biz bu sergiyi açıyorduk. Ama aynı salon da farklı.
Biz bu derken Klasik Sanatlar Derneği olarak bu sergiyi Klasik açıyorsunuz.
Sanatlar Derneği, evet. Ama Klasik Sanatlar Derneği de yani sanat camiasının neredeyse tamamını içerisinde bulunduran bir dernek. Yani
evet.
Kapsamlı bir dernek.
Evet, birazcık o zaman derneğinizden söz edelim lütfen.
Şöyle ifade ile başlasam, dernek malum klasik sanatlar Anadolu'nun, Anadolu coğrafyasının, Anadolu insanının sahip olduğu yegane sanatları muhafaza etmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak, efendim desteklemek, bu sanatlarla ilgili nitelikli efendim eğitimler yapılıp bu sanatların işte yine kamuoyunda bilinmesini sağlayıp ilgiyi artırıp kamuoyunda doğru bir şekilde yeni nesillere, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla bu dernek kuruldu. Bu dernek bünyesinde biz başta eğitim olmak üzere bütün sergi, seminer, panel, yayın, efendim belgesel, bu sanatlarla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Peki bu sanatlar neler? Hüsnat sanatı, tesip, ebru, minyatür, kağıt-ı naht, edirne kârı, kalem işi, kakma, cilt, çini, seramik gibi bizim Anadolu topraklarının bir kez daha ifadeyle yine yegane sahip olduğu sanatlar. Bu sanatları biz nasıl efendim faaliyetlerini yapıyoruz? Bir defa sanatkarlar arasında tarafsız, seviyeli, nitelikli efendim eğitim, bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini yürüttüğümüz gibi sanatkarlar ve sanatseverlerin de aynı zamanda kurumda buluşmalarını sağlıyoruz. Onları destekliyoruz. 7 katlı 2350 metrekare alana sahip efendim 10 dersliği olan bir binaya sahibiz. Tabii insanlar, sanatkarlar, sanatseverler bu binamıza geldiği zaman bir sanat galerisi efendim edasında bir kocaman bir yerle karşılaşıyorlar. Bu şekilde bir hizmet veren bir derneğiz. Aynı zamanda biz UNESCO tarafından da akredite edilmiş bir kurumuz. Bu sanatlar adına dünyada ilk defa, yani UNESCO biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'e bağlı efendim bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini yürüten, koruma faaliyetlerini yürüten, bu konuyla ilgili akreditasyonu gerçekleştiren, bir de somut veya somut olmayan kültürel mirası da efendim koruma altına alan bir kurum. İstanbul gibi, Safranbolu gibi, işte bazı müzeler, camiler gibi aynı somut olan kültürel miras. Aynı zamanda somut olmayan kültürel miras da efendim bir insanın üzerinde olan sanat yeteneğidir. Bir hattatlık gibi efendim, bir keman çalıcısı, bir kanun işte çalıcısı gibi efendim, bir tesip yapan kişi, bir ebru yapan kişi gibi somut olmayan kültürel miras. Bu anlamda UNESCO'nun da akreditasyonu çok çok önemli. Bir, hem ülkemiz için, hem bu sanatlar için, hem İslam camiası için. Dolayısıyla bu konuyu da biz epey bir yıl uğraşarak, yani kendileri bize müracaat ettiler. 4 yıl bir süreç geçtikten sonra akredite olduk. Onun da bir 2 yıl bekleme süreci oldu ki şükür bu tarih itibariyle biz efendim UNESCO'ya akredite olmuş bir derneğiz.
Ne güzel. Efendim, evet. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Anadolu'nun Sanatları Sergisi Temmuz sonuna kadar Beyoğlu Belediyesi Sergi, evet, Salonu'nda görülebilecek, evet, sergiye İnşallah. Ait detayları aktardınız, dinleyicilerimizle, evet, paylaştınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim size. Çalışmalarınızda kolaylıklar, ediyorum, başarılar diliyoruz. Yine birlikte, evet, olmak dileğiyle efendim. Sağ olun, tamam, var olun.
Siz de sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul'daydık. Hattat Sayın Ahmet Zeki Yavaş vardı telefon attığımızda. Teşekkür ediyoruz konuğumuza ve yeniden başkentten müzikle devam ediyoruz.
Dertler gelin siz de üzerine. Sim
yüzümde yaş kalmamış. Ne diye üzüleyim? Çok senelerde geçmiş, saymadım ki bileyim. Gelin bütün dertler, gelin siz de üzerime. Sim yazmış baharmış, nesine sevineyim? Gözümde yaş kalmamış.
Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı.
Sevgili dinleyenlerimiz, sevgili Berfin Sıla Kepez'le birlikteyiz köşemizde. Gazi Üniversitesi Türk Halk Biliminden masal anlatıcısı. Merhabalar sevgili Berfin, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Evet, bugün hangi masalla buluşuyoruz?
Evet, bugün yine bir renk katalım istedim. Bulgaristan Türk masallarından Padişah'ın Boynuzları.
Padişah'ın Boynuzları dinliyoruz o zaman. Peki. Biz de zevkle.
Masal başlıyor. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer top oynarken eski hamam içinde. Biz hayladık, hoyladık, cümle alemi topladık. Allah'ın kışı, tandırın başı olur da kim gelmez? Haylanan da geldi, huylanan da geldi. Ahlanan da geldi, vahlanan da geldi. Hele büyük baş, büyük ayak, kara kadı, kuru kadı da geldi. Kalbur saman içindeyken, fareler kedilerle beraberken. Dünyaya hükmeden bir padişah yaşardı. Öyle ki bu padişahın herkesten sakladığı, çoğu zaman kendinden bile utandığı bir sırrı vardı. Masal bu, her şey oluverirdi. Padişahın kafasının üstünde iki tane boynuz vardı. Devasa. Öyle ki onun taktığı taçlar, şapkalar çeşit çeşit. Her biri dillere destandı. Kimseler anlamasın diye o kadar uğraşırdı ki. Söylentilere göre bazı gecelerde padişah gözyaşlarını tutamazdı. Gözyaşları sel olurdu ve bu selde boğulurdu. Ta ki bir gün bir hizmetçi içeri girene kadar. Devasa sarayda o gün bir sessizlik oldu. Koca bir sessizlik. Padişah hemen söze atladı. Eğer gördüklerini birine söylersen seni zindana atarım hizmetçi. Padişahın kalp atışları. Ta radyodan bizi dinleyenlere kadar ulaştı. Hizmetçi kendi kendini düşündü, taşındı, eli ayağı birbirine dolandı. Onun o korkusu dünyayı 7 kere dolandı da bir fındık kabuğuna sığamadı. Aman padişahım, yapmayın, etmeyin, kimselere söylemem, merak etmeyin. Bu bir sırdır, aramızda kalacaktır, buna emin olun. Çaresizlikten padişahın ayaklarına kapandı. Padişah uzun uzun hizmetçiye baktı. Gözlerini gözlerine dikti. Ve onu tekrar uyardı. Sana diyorum hizmetçi, boşuna ağlayıp zırlama. Eğer bu sırrı herhangi birine söylersen seni gerçekten zindana atarım. Bunun üzerine zaman tabii şimdiki gibi su gibi aktı gitti. Tam 3 yıl. Hizmetçi bu sırrı kimseye söylemedi. Ama insanoğlunun içinde tutabileceği bir sır var mıydı gerçekten bu dünyada? Nereye kadar saklayabilirdi ki? Anlatmak lazımdı dağa taşa. İyileşmek lazımdı. Anlatmak ve iyileşmek. Ve bir gün bir kuyunun kenarına geldi hizmetçi. Kuyudan aşağı doğru baktı. Ne yapsa ne etse. Bu sırrı bu zamana kadar 3 yıl boyunca kimseye söylememişti. İyi ama kuyuya söylese ne olacaktı ki? Kendini tutamadı ve kuyunun dibine doğru bağırmaya başladı. Padişahın boynuzları var! Padişahın boynuzları var! Bu ses yankılandı. Kendi sesini duyduğundaysa içi rahatladı hizmetçinin. Aradan aylar geçti, aradan yıllar geçti. Gel zaman, git zaman. Hizmetçinin derdini anlattığı yerde bir gün bir sazlık oluştu. Oradan bir çoban geçti. Sazlardan bir dal aldı ve kendine bir kaval yaptı. Kavalı çalmaya başladı. Bu kavalı çaldı ama kaval kendi kendine şunu söyledi. Padişahın boynuzları var. Padişahın boynuzları var. Ülkede bunu duymayan kimse kalmadı. Bunun üzerine padişah hizmetçiyi cezalandırmak istedi ve hizmetçiyi yanına çağırdı. Hizmetçi bu dedikoduları duymuştu, evet. Ama olur mu öyle şey? Hizmetçi bu zamana kadar kimseye bu sırrı söylememişti ki. Padişahın karşısına geçtiğinde ona olan biteni anlattı. Başından geçenleri, kuyuya nasıl bağırdığını, o sazlıkları, çobanı ve kavalı. Onun hiçbir suçu yoktu ki. Ama padişah inanmadı. Ya da belki de inanmak istemedi ve çobanı yanına çağırdı. Kavalını çalmasını emretti. Kaval tekrar dile geldi. Güzel sesin ardından tekrar bir ses yankılandı kavaldan. Padişahın boynuzları var. Padişahın boynuzları var. Bu tıpkı hizmetçinin sesine benziyordu. İşte padişah bu sese tekrar öfkelendi. Öfkeden küplere bindi. Bunun üzerine kendisi kavalı alıp çalmak istedi. Çalmak istedi ama kaval yine aynı sesi çıkardı ve aynı şeyi söyledi. Ve sonra çobana sordu. Çoban kardeş, hizmetçiyi daha önce gördün mü? Çoban yeminler etti, ayaklarına kapandı. Onu daha önce hiç görmemişti ki. Padişah o gün düşündü, taşındı. Söz çok kıymetliydi. İnsan derdini anlatmadıkça iyileşemezdi ki. En azından dağa, en azından bir taşa ya da insana. Önemli olan aslında insanın derdini sevmesiydi. Tüm bunları düşündüğünde ne değişmişti peki? Tüm bunları düşündüğünde değişen şey ülkenin kaderi oldu. Kendini sevmeyen, boynuzlarını sevmeyen padişah. O gün uzun uzun düşündü. Ve önemli olan derdini sevmekti yani. Padişah hizmetçiden önce, çobandan önce, kavaldan önce ya da hizmetçinin o bağırdığı kuyudan oluşan sazlıklardan önce kendini affetmesi gerekirdi. Ve o gün derdini sevdi, derdini sevince de kimi sevdi dersiniz? Derdini sevince halkını da sevdi. Ve böylece kalan ömrünü de hep iyi düşüncelerle geçirdi. Bir daha o süslü taçlara, şapkalara hiç gerek duymadı. Ve padişahın sevdiği şeylerden biri de gökten düşen 3 elma oldu. Çünkü o gün bu elmalardan biri padişahın kafasına düştü. Hatta boynuzlarının ortasına. Diğeri bu masalı dinleyen ve seven her kimse onun başına. Ve 3. elma da bu masalı anlatanın başına düştü.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Berfin Sıla Kepez. Yine çok güzel, çok değişik bir masalla buluşturdun sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini. Haftaya yine birlikte olacağız. Görüşünceye kadar hoşça kal diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Türk Halk Biliminden masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez'le birlikteydik köşemizde. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Yanımda kal, gözlerimden ayırma sakın gözlerini, yokluğuna alıştırmadan beni gitme. Yanımda kal, göçmen kuşlarla bir tutma kendini, yokluğuna alıştırmadan beni gitme. Hiç gitme, terk etme beni, yorgunum çekemem hasretini. İstersen al sevinçlerimi, sakın gitme. İstersen o sevinçlerimi, sakın gitme. Karlarda yankılanmasın ayrılığımız, raylarda düğümlenmesin hıçkırığımız. Gitme, yanımda kal. Yalvarıyor senin için söylediğim şarkılar, İsyan ediyor bak bütün anılar. Gitme, hiç gitme, terk etme beni, yorgunum çekemem hasretini. İstersen al sevinçlerimi, sakın gitme. Hasretini istersen o sevinçlerimi, sakın gitme. Sakın gitme, kal, gitme.
Kal, Keşke gitmesek ama gitme vakti geldi sevgili dinleyenlerimiz. İşte bugün de bu haftada bu kadar diyoruz. Pazartesi günü biz yine sizleri başkente bekliyoruz 15 haberleri sonrasında sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcılarınız Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Avşar, yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Ayhan Taşçı ve ben Nilgün Doruk. Hepimiz hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Ben buraya, üstüne dayanıklı cam.